Ayrım 24, sayfa 243. Babam benim onda birim kadar bile hasta olmazdı o zamanlar. Hem bünye sağlam hem de aktif çalışıyor. Bedenin en güçlü olduğu zamanlar. Annem ne olmuş deyince de nasıl ne olmuş, bu kış bana rahat huzur yok dedi. Böyle giderse gripten nezeden başımı kaldıramam ben diye de devam etti babam. Annem de niye ne oldu ki diye sordu haliyle. Ben de kış gelmeden bademciklerimi aldırsam iyi olur dedi babam. Bakmayın öyle bakmayın, okuyun, o kadar yazıyoruz. Hazır yazan var, okuyun. Annem en son vış lafını küçük amcamın Urfa'dan bize geleceğini duyduğunda etmişti, hatırlıyorum. Bu vış lafı Urfalı hanımlar şaşırmadan ağızdan pek çıkmaz. Durum aslında çok şaşılır bir durum değil. Babam son bir haftadır akşamları bu konu üzerinde hassasiyetle durmakta. Annem kendisine verilen antibiyotikleri ve vitaminleri yarı yarıya tüketmesine alışık olduğu halde babamın ameliyat konusundaki tavrına neden şaşırmıştı bilmiyorum. Hani neredeyse bademciklere aldırmak kötü bir şey olsa bizim oğlanın bademcikleri alınmazdı noktasına geldi gelecek babam. Ben ameliyatı olmasaydım bu konu aklına gelmeyecek olan babam kafaya bu işi koydu. Durum anlaşıldı haliyle. Gerçekten de birkaç gün içinde her türlü tahlil ve diğer hazırlıkları da yapıp artık doktoru nasıl kandırdıysa günü bile aldı. Ve inanmakta zorluk çekilebilir ama 15. günde ameliyat olması için hastaneye yatmıştı bile. Benden dolayı neredeyse tüm hastane personeli babamı tanımakta zorluk çekmediler. Yalnız bademcik gibi ameliyatlarda acilen geldik yoksa çok sıkıştırıyordu meret denmez. Düşüğe, apandisite benzemez bu iş. O nedenle gelen giden de odada babamı yatarken görünce hayrola yüzbaşım falan diyorlar. Gerçekten de hayrola durumu var. Çok sık hasta olup gitmediği için biraz da şaşkınlar. Bu durumda ne denir? Ne olsun, eskiden beri zaten sıkıştırırdı. Artık zamanı gelmiş alınacak denir. Babam ne dedi? Baktım iyi bir şey. Önümüzde kış, rahat etmek lazım. Bir an önce alınsın dedim. Aynıyla vakidir. Babam ertesi gün ameliyat olacak. Biz eve döndük annemle. Daha sonra hastaneye gidip ziyaret edeceğiz. Zaten hemen sonrasında da eve gelecekmiş. Hepsi bu kadarcıkmış. Ameliyata bayağı bir şen şakrak gitti. 1,5 saat sonra da odaya geldi. 1,5 hem de acılı 1,5. Meğer bu ameliyat yetişkinlerde çocuklardaki gibi olmayabilirmiş. Biraz kanamalı ve zor geçmiş anlaşılan. Bu nedenle şen şakrak şakıyarak giden adam ameliyat çıkışında ağır bir ürolojik muayeneden 10 dakika önce çıkmış gibi bir yüz ifadesiyle geri geldi. Hem acılı bir yüz hem de halsiz ve soluk bir ifadesi var. Olmayan tek şey sesi. Evet, sesi çıkmıyordu. Ağzını açacak halde değildi yatağa geldiğinde. Artık ne olup bittiyse içeride adamcağızın gıkı çıkmıyordu. Oğlundan çok çekmiştik. Kapanacak bir hesabımız vardı sizin aileyle. Hazır buraya kadar da gelmişsiniz gibi bir şeyler olmuştu sanırım. Kendi ameliyatımı hatırladım. Bırakın gık sesini, ameliyat sırasında bile sayıp sövmekten ben bıkmıştım. Sesimde en ufak bir şey yoktu ve sonrasında kanama da olmamıştı. Biz hastanede babamın yanında olduğumuz süre zarfında da sessizliği devam etti. Ben hastaneden eve kiminle döndüm bugün hatırlayamıyorum. Oluyormuş demek ki. Benim de hatırlayamadığım anlarım varmış. Neyse, içinize su serpilmiş kadar olmuştur. Evde o geceyi akrabalardan birileriyle geçirdik. Annem babamın yanından ayrılamadı. Ne olur ne olmaz gecenin bir vakti sesi çıkarsa yanında duyan biri olsun diye düşündü sanırım. Ertesi gün annem geldi. Biz hemen babamı sorduk haliyle. Bademciklerinden vazgeçtik bari kendi gelsin diye. Annem bu gece de kalacakmış. Halsiz olduğundan yarın çıkarsa daha iyi olur dedi doktoru deyince biz hayırlısı dedik. Ne diyebiliriz ki başka? Aklımdan da keşke ben bu ameliyata olmasaydım babamın canı çekmezdi diye geçiyor bir yandan da. Beklenen gün geldi ve babam eve döndü. Ama bize bir şey getirmedi. Döndüğü gün bugün gibi gözümün önünde. Hava çok soğuk olmamasına rağmen yakaları kalkık, uzun bir rüzgarlık giymiş. Belli ki kendini birkaç gün kolla demişler. Elinde ise hastaneye giderken yanında götürdüğü torbası var. Yüzü asık, anladık ki tadı tuzu yok. Biz ne yapsak, ne etsek de keyfi yerine gelse diye düşünürken ben içeri geçiyorum. Biraz yatacağım dedi. Gerçekten de babam dediğini yaptı. Birazcık yatağına uzandı ve 15 gün kadar çok mecbur kalmadıkça da yerinden kalkmadı. Tahmin ettiğimizden de çok halsiz ve iştahsız düşmüştü. Bunu ye, şunu yeme diyen listeyi benden dolayı zaten iyi biliyordu. Babam ameliyat olup muradına ermişti artık. Ancak 5 kilo kadar verdiğini söyledi. Bunun 50 gramı zaten bademcikler. Eve gelip giden ziyaretçilere bu kez kendi ameliyatını anlattı durdu günler boyunca. "Yav Remzim, yav Erdoğan'ım, ya Süleyman'ım" diye başlayan 40 kadar cümle genelde şöyle biterdi. Zor oldu ama değdi. Nefesim bile eskisinden çok daha rahat çıkıyor. Arkasından da numune olsun diye elini yumruk yapıp göğsüne vurur ve iki öksürük patlatırdı. Ameliyat sonbahar gibi oldu. Raporlu günleri geride bırakıp mesaisine geri döndü babam. Okul arkadaşları içinde kendisinden başka bademcik ameliyatı olan çıkmadı daha sonrasında. Bir lojmana iki kişi yeter dediler sanırım. Bu arada okula geri dönelim. Okuma yazmayı söktükten sonra ben vazgeçtim. Okumayı unutup tekrar eski mutlu mesut günlere döneceğim deme şansınız olmuyor. Her gün dakikalar boyunca yazma ve okuma işlerinin yanı sıra bir de resim çalışmaları başladı. Başımıza iş aldık bu okula başlamakla. En başından beri böyle olacağını biliyordum. İlkokulun özellikle de ilk sınıfında el becerileri geliştirilmeye çalışılır. Bunda da el işi boyama ve resim çalışmaları ağırlıklıdır. Herkese tembih edilir. Boya malzemeleri ve resim defteri alınacak, kimse unutmasın diye. Resim belli bir dereceye kadar istemekle az çok yapılabilecek bir şey. Ama hem yetenek hem de isteme durumunda sonuçlar elbette çok daha iyi oluyor. Sayfalarca şey okudunuz. Allah rızası için bir cin Ali bile yok, farkındasınızdır. Dedim, yetenek ve istek şart diye. Peki ikisi de yoksa? Yoksa yok, ne yapalım? Allah vermemiş. Gerçekten de bunlar bende yok. Bazı arkadaşlarım resim dersi başlasa da keyfimizden ölsek diye beklerlerdi. Sanki satıp para kazanacaklar. Hele bir Şafak vardı. Çocuk ne görse benzetiyor. Ağzım bir karış açık, ben de seyrediyorum. Kulağım fena değildi. Az çok ağzımız laf da yapıyor. Müzik dersi eziyet olmaktan çıkmıştı. Ama resim dersi bitmek bilmezdi benim için. Öğretmen, çocuklar herkes ne istiyorsa sayfasına onu çizsin dediğinde, öğretmenim ben bir şarkı patlatsam olmaz mı? Ben güzel sanat hakkımı böyle kullanayım demediysem, o zamanlar aklıma gelmediğindendir. Göksel'ciğim resmi fena yapmazdı. Aramızdaki onca aşka meşke rağmen bana resimde pek bir faydası olmamıştır. Bana kendi teklif etmesine rağmen onun yaptığı resmi de bunu ben yaptım deyip göstermeyi hiç istemezdim. Küçük bir kız çizer, kucağında da bir bebek. Çizdikleri bize ters şeyler o zamanlar. Haliyle resmi sahiplenmiyorum. Bu resim benden değildir deyip kendim eciş bücüş bir şeyler çiziktiriyorum. İnanın bittiğinde ben bile bakmak istemiyorum. Varın gerisini siz düşünün. Ben bakmak istemiyorum da öğretmen çok mu bakmak istiyor? Kadıncağız da benden farklı değil ama meslek zoru, el mecbur bakıyor. Her baktığında bir iç geçirişi var, anlatamam. Oğlum bari cin Ali falan çiz, ne bileyim uçak yap, gemi yap, bak arkadaşların ne güzel eğleniyorlar derdi. Ne cinni ne şeytanı, ben cin A bile yapamıyorum. Resim dersinden sınıfta kalma olsaydı sanırım bu hakkı en çok ben hak ederek kullanırdım. Ama öğretmenlerimiz benim bu hakkı kullanmam konusunda ne derlerdi bilemiyorum. Son bir umut, el işi kağıdı ve yapışkan verdiler elime. Oğlum bari bir şeyler yapıştır, zaman geçsin, boş boş oturma diyen öğretmenime, en iyisi mi ben sınıfa bir şarkı patlatayım, siz bu konuda benden elinizi çekin diyemedim. Neyim var neyim yok, üstüm başım yapış yapış oldu gitti, ben de bu işleri şafağa bıraktım. Öğretmenimiz nasılsa okumayı söktü diye düşünmüş olmalı ki bu konuları tekrar açmadı. Okul hayatımız hay huy şamata bir şekilde devam ede dursun, okul dışında da çocukluk faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürerdi. Lojmanların hayvan beslemek için en ideal yerlerden biri olduğunu size söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Ama bizde konu bitmedi. Konu deyince de öyle sıradan bir konu değil hani, sonuna kadar, sapına kadar okunası bir konu. Babamın köpek diye yakalayıp eve bağladığı ve zamanla bize alışan canavar Puik'ten bahsetmiştim. Ama bu konunun zamanı gelip Şerif için bir itibar meselesi haline geldiğini söylememiştim. Şerif'im ne zaman bize gelse, oyun sonrasında, eve gitme zamanı geldiğinde aklı bizim itte kalırdı. Giderken de artık bana da bir köpek lazım diye düşünürmüş yiğidim. Artık benim de yanımda kurdum olmalı diye düşünmekle kalmamış tabii. Konuyu Tarzan'a getirmiş olduk. Hadi okuyun afiyetle. Tarzan. Babamın şu oğlan için bir köpek yakalayayım da canı sıkılmasın dediği günlerden sonra bizim hırsız Puik'in de namı yürüdü haliyle. Lojman sınırlarında meyvesiz ağaç silsilesi içinde çam ve zakkumu yazmıştım. En az onlar kadar meyvesiz, hatta gölgesiz bir ağaç daha düşünmüştü Amerikalılar sağ olsun. Palmiye. Zakkumun dallarından ok ve yay ihtiyacımızı tedarik ediyorduk. Kılıç için gereken ham madde de palmiye dallarıydı. Belimizde tahta kılıçlarımız olmadan pek dolaşmazdık. Yiğidimin belindeki kılıç genelde yere değerdi. Bense Puik yanımda belimde kılıcım olduğu halde bayağı bir caydırıcı hale almıştım. Boyumuz kısa, hayvan iri. Belimden daha yukarı seviyede olan, babamın zorla yakalayıp acı şefkatiyle adam ettiği köpeğimize tanımayan pek yaklaşmazdı. Gerçekten suratı ve cüssesiyle tekin bir görünümü yoktu. Bazen Puik'in, bazen de benim istediğim yerlere gezmeye giderdik. Civan'ın bize geldiği zamanlar elinin ağır olmasından dolayı da bizim köpeğe bir zarar vermemek için uzak dururdu haliyle. Bir yiğidin kılıçla dolaşırken yanında kurdunun olmaması görülmüş şey değil. Bir süre sonra bu durum Şerif'i ve istemese de Erdoğan amcamı rahatsız eder hale geldi. Civan'ım da bir köpek istiyordu artık. Allah'ı var, Erdoğan amcam oldum olası çelebi adamdı. Bine yakın kitabını dizdiği bir kitaplığı, masası, daktilosu ve arada bir çaldığı neyi vardı. Ve bu adamdan bizimkine benzer bir köpek yakalaması isteniyordu. Şerif'in köpek isterken babasız kalma ihtimalinden haberi yok. Çünkü ben bizim itin hangi koşullarda yakalandığını gayet iyi biliyorum. Daktilo patırtısına, ney sesine tav olup gelecek çoban köpeği de o güne kadar ne duyulmuş ne de görülmüş şeydi. Yine böyle günlerden birinde adamcağız nasıl bunaldıysa Civan'ıma söz vermiş bulundu. Amcamın verdiği söz de yutulmak için değil, tutulmak için olurdu da bizimkisine benzeyen bir hayvanı hem bulması, hem ikna etmesi, hem de beslemesi kolay değildi. Bizim Puik yakalandığında zaten cebbar bir hayvandı. Urfa mutfağından artan eti, pilavı yiye yiye de hem iyice güçlendi hem de bize alıştı. O zamanlar şimdiki gibi çok gelişmiş bir ülke olmadığımızdan sokaklarda ata ite öyle kolayca rastlayamazdınız. Lojmanlarda sinek bile uçmazdı ki köpek endiri nadirattan başı boş olurdu. Evin önünde kılıcımı keskinlediğim günlerden birinde Civan'ım yolun başında göründü. Selam, kelam ve karşılaşan yiğitlerin ayaküstü konuşmalarından sonra ağzında getirdiği baklayı da çıkardı. ''Bizim de artık köpeğimiz var.'' dedi. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Köpeğin ilk eğitimini tamamlamadığını düşündüğümden neden yanında getirmediğini arkadaşıma sormadım bile. Hem bizimkine arkadaş geldi, hem de civanım yanında kurdu olmadan dolaşmak zorunda kalmayacak artık. Hemen gidelim, meraktan öldüm şerifim dedim. Evlerine vardık. Ortada dört ayaklı bir şey yok. Nerede ki dedim. Arka bahçede dedi. Zaptı zor olduğundan gelen geçen rahat etsin diye belli ki arkaya görünmez bir yere bağlamışlar. Arka tarafa dolandık. Ben hala meraklı bakışlarla iti arıyorum. Bir yandan da tedirginim. Görmez tarafımdan yanaşıp da bir yerimi kapar mı diye. Ben bayağı bir bakınınca civanımın gücüne gitmiş olmalı ki aha görmüyor musun dedi. Zakkumun dibinde bir kedinin iki katı cesametinde kirli sarımsı beyaz renkte bir şey yere çökmüş. Arka ayaklarından biriyle kulağını kaşıyor. Ben hayvana doğru bakarken şerifim Tarzan, Tarzan gel bakayım dedi ve dudaklarıyla öpücük yaparken parmaklarını da hayvana doğru şaklatmaya başladı. Gerçi Allah'ı var, Tarzan bize doğru üç adım attı ama yine çöküp bu kez de diğer kulağının arkasını kaşımaya başladı. Üç adım atıp bir adım kaşınan bir tempoyla hareket eden bir yapısı var mübareğin. Mehteran'a göre bir adım hızlı. Bana güvenip de lojmanda ona buna harp ilan etmeyin dercesine mahzun bakan bir şey. Pire itte, bit yiğitte bulunur derler. Tarzan da namus sürsün diye pireleriyle geziyordu. Ayrıca hayvan asil olduğundan bir öbek kadar sinekle saygıda kusur etmeden yanı sıra geliyordu. Şerifim hayvanın çok da gösterişli olmadığının farkında. Yan gözle bir taraftan da beni kesiyor. Hani yalancıktan tırsıp "Yahu şerifim aman diyeyim tut şunu da bir tarafımı parçalamasın" desem bile civanımın bunu yemesi mümkün değil. Hayvan asil demiştim. O kadar ki ben geldiğimden beri ayıp olmasın diye ilaç niyetine bir hav bile dememişti. Suskunluğumdan sonra şerifim "Nasıl ama?" dedi. Bu soruyu sormasa ben kulbuna uygun bir şekilde "Breh breh, köpek değil canavar mübarek, bunu gündüzleri dolaştırmayın, ahali korkmasın" manasında bir şeyler diyeceğim ama artık civanım sormuş bulundu. Öyle aniden şapadanakta sorunca "Hepimize hayırlı olsun" diyeceğime "Bu mu?" diye ağzımdan kaçmış oldu haliyle. Zaten aklında soru işaretleri olan yiğidim haliyle biraz mahzunlaştı. Hayvanın tüylerinin bir kısmıyla birlikte pek çok şeyi döküldüğünden cinsi hakkında da bir fikre sahip olamadım. Ne kadar dikkatle baksam da görünen herhangi bir şeye göre değil de hatırasına binaen Tarzan adının koyulmuş olduğunu anladım. Muhtemelen fikir babası civanımdı. "Nerede buldunuz bunu şerifim?" diye sordum. Bu sorumdan "Cins bir şey, kardeşleri varsa kaçırmayalım" anlamına şerif bile çıkarmadı. "Siz de rahat durun." Yani etrafta dört ayaklı başka şey yok muydu manasındaki bu soruyu zaten civanım da çok hevesle yanıtlamadı. "Babam Menemen pazarından dönerken yolda bulmuş" dedi. Civanımı sevmesem köpek olduğunu baban nasıl anlamış diye sormak var ama artık bağrımıza taş bastık. Rahmetli Paco'nun yaşasaydı bile kolay kolay bizdendir demeyeceği bir şey. Hayır, hayvan havlasa falan yine bir yere kadar ama sesi soluğu da çıkmıyor. Kulakları düşük bir şey. Artık geldiğinde mi böyleydi? Erdoğan amcaların sofrasından artan otu, nebatı yiye yiye mi bu hale geldi bilmiyorum. Şerif neden köpek istediğini bana anlatır dururdu. "Bahçede oynarım, elimdekini fırlatırım, hadi git getir koçum" dediğimde bulur bana getirir falan diye. Bir de ben Puik'te dolanırken Puik'in tanımadıklarına hırlaması şerifimi mest ederdi. Bu hayvanın fırlatılmış bir şeyi bulması için gereken görme ve koku alma duyularının kaldığından bile şüpheliyim. Allah korusun, fırlatılanı getireceğim deyip arabanın altında kalması var ki günahı adama bir ömür yeter. Hayvan hilkatten doğum kaydında köpek diye geçiyor belki ama belli ki kendisinin böyle bir iddiası kalmamış. Erdoğan amcam Tarzan'ı bulup getirmeyi düşündüğünde oğluyla getir götür oyun falan oynasın diye değil, muhtemelen sözü sohbeti için düşünmüştü. Hayvan yaş olarak göründüğü kadarıyla bizim çağa ait değildi. Sanırım Yunanlılar İzmir'i terk ederken kayığı almayı unutmuşlardı. Aslında Tarzan gördüklerinin yarısını civanıma anlatsa görgüsü bilgisi bir ömür yeterdi. Böyle bir durumda da yaşına hürmeten Tarzan'ın fırlattıklarını Şerif'in getirmesi gerekecekti ki o da civanımın kolay kolay kabul edeceği bir şey değildi.